Ayrım 22, sayfa 331. Biz bunu çok düşünüp tartıştık, Konstantin Fedorovich. Büyüklerimizin hepsi, siz ne diyorsunuz? Onun köylülerin hepsi zengindir. Bu boşuna değil. Papazları bile çok iyidir. Bizim köyün papazı ise ortalıkta görünmez. Adam gömecek bile olsak onu bulamayız dediler. Sen yine başkalarıyla da görüş, fikirlerini al onların. Baş üstüne. Mavi ceketli köy ağası da atıldı. Konstantin Fedorovich, ricamı yerine getirir misiniz acaba? Ne olur biraz daha ucuza verin. Ben önceden de söyledim. Satmak zorunda değilim. Ben öteki çiftlik sahipleri gibi ipoteğin vadesi gelip paraya ihtiyacı olan bir adam değilim. Sizi çok iyi bilirim. Siz herkesin listesini tutarsınız. Kimin ne zaman paraya ihtiyacı olduğunu bilirsiniz. Doğru bir davranış mı bu? Hemen zamanında ona gider, yarı fiyata alırsınız malları. Ben ne yapayım senin paranı? 3 yıl satmasam yine saklayabilirim. İpotek için borcum da yok. Doğru söylüyorsunuz Konstantin Fedorovich. Ben de sizinle yalnız alışveriş yapmış olmak için istiyorum bunu. Buyurun, pay olarak 3000 rubleyi. Ağa koynundan bir demet para çıkardı, verdi. Kostanjoglo parayı soğukkanlılıkla aldı. Saymadan ceketinin arka cebine attı. Çiçikov, diye düşündü. Sanki mendil soktu cebine. Kostanjoglo konuk salonun kapısında göründü. Esmer yüzü, yer yer ağarmış dimdik kara saçları, canlı bakışları, Güneylilere özgü ateşli hırçın yaratılışı ile Çiçikov'u daha çok şaşırtmıştı. Tam Rus değildi. Soyunun ne olduğunu, nereden geldiklerini kendi de bilmiyordu. Bunu araştırmayı da boş, saçma saydığından, çiftlik işleriyle ilişkisi olmadığını bildiğinden uğraşmamıştı bile. Rusçadan başka dil de bilmediğinden kendini Rus olarak kabul etmişti. Platonov Çiçikov'u tanıttı. Ev sahibiyle Çiçikov öpüştüler. Platonov, can sıkıntısından kurtulmak için gezmeyi, yolculuk yapmayı düşünüyorum, Konstantin dedi. Pavel Ivanovich de benim kendisiyle gelmemi teklif etti. Kostanjoglo, güzel dedi ve sonra saygıyla Çiçikov'a dönerek sordu. Nerelere gideceksiniz? İlk önce nereye gitmek niyetindesiniz? Çiçikov saygıyla başını yana eğdi, eliyle koltuğun kolunu ovalayarak, doğrusunu söylemek gerekirse dedi, pek de kendi istediğim yere gitmiyorum şu anda. Başkası, yakın dostum ve hatta veli nimetim olan General Petrişçev, akrabalarını dolaşıvermemi rica etti. Akrabaları, akrabalar dolaşır ama aslında bunu ben istedim. Sağlık durumumu bir yana bırakırsak dünyayı dolaşmak, değişik insanlarla konuşmak canlı bir kitap okumaya benzer. Bir ilim sayılır. Evet, yeni köşeler görmek fena olmaz. Bunu çok yerinde söylediniz. Gerçekten fena olmaz. Görmediğin şeyleri görür, yeni, hiç tanımadığın insanlarla karşılaşırsın. Yabancılarla konuşmak da şimdi sizinle olduğu gibi çok değerli şeyler kazandırır insana. Size sığınıyorum Sayın Konstantin Fedorovich. Öğretin, bilgi susuzluğumu giderin. Aydınlatın beni. Tatlı sözlerinizi bir iksir gibi bekliyorum. Kostanjoglo şaşırarak, nasıl? Ne üreteyim size? Ben kendim okumuş bir adam değilim ki. 5 para etmem. Bilgelik öğretin saygıdeğer efendim. Bilgelik, çiftlik işlerini yönetmedeki başarınızın sırrını, kazanma yollarını, İyi bir vatandaş olarak tüm halkın saygısını kazanmanın yollarını öğretin. Kostanjoglo ona düşünceli düşünceli bakarak, siz bilirsiniz dedi. Eğer isterseniz burada bir süre kalın. Size her şeyin nasıl yürüdüğünü göstereyim. Bunda bir sır olmadığını siz de gözlerinizle görün. Ev sahibesi de kardeşine dönerek, kalın tabii, kalın kardeşim, aceleniz ne? Benim için önemli değil. Pavel Ivanovich ne der acaba? Benim için de değişmez. Ama bir şey var. General Petrişçev'in akrabası Albay Koşkaryev'i görmem gerekiyor da. Delinin biridir o. Öyle, delinin biri. Bana kalsa gitmezdim ama General Petrişçev yakın dostum. Hatta veli nimetim. Kostanjoglo, siz bilirsiniz öyleyse dedi. Ona uğrayın. 10 vers sürmez buradan. Arabam hazırdır. Hemen gidin, çaya yetişirsiniz buraya. Çiçikov şapkasını alarak çok güzel bir fikir diye haykırdı. Arabaya atladı, yarım saatte Albay'ın köyüne vardı. Köy dağınık, karmakarışıktı. Onarılan, yeni yapılan yapılar, tuğla, kütük yığınlarıyla doluydu sokaklar. Birbirine bitişik yapılmıştı bütün evler. Devlet dairelerine benziyordu. Hepsinin üzerine yaldızlı harflerle yazılar yazılmıştı. Birinde tarım gereçleri deposu, ötekinde hesap işleri kurulu, bir başkasında köy işleri komitesi, daha ötekinde köylülerin eğitilmesi okulu, sözün kısası türlü türlü tuhaf tabelalar. Çiçikov, Albay'ı dişlerinin arasında bir kalemle yazıhanesinde masa başında buldu. Albay Çiçikov'u çok candan karşıladı. Çok iyi, çok uysal bir adama benziyordu. Kahramanımıza köyü bugünkü mutlu duruma getirebilmek için ne güçlükler çektiğini, insanı yücelten lüks, sanat ve bilim gibi yüksek eğilimleri köylülere anlatmanın, aşılamanın ne zor olduğunu, alayıyla 1814 yıllarında Almanya'da bulunduğu sırada bir değirmencinin kızının bile piyano çaldığını gördüğünü, oysa kendisinin daha köylü kadınlara korse giydiremediğini, ama ne olursa olsun cahillik isteği kadar ona engel olmaya çalışsın, yine de köylülerine pulluk başında giderken Franklin'in yıldırımlıkları kuruluşu, Virgilius'un Georgikasını ya da toprağın kimyasal tahlili gibi kitapları okuma zevkini aşılamakta kararlı olduğunu anlattı. Çiçikov, bu yaşa geldim hala Düşes Lavalier'i okuyamadım. Nasıl zaman bulabilecekler buna diye düşündü. Albay insanları mutlu edebilme hakkında daha pek çok şey anlattı. Giyim her şeyden önemliydi ona göre. Eğer Rus köylülerinin yarısına Almanlar gibi giyindirmeyi aşılayabilseler, ilim de yükselir, ticaret de gelişir ve Rusya bir altın çağa girerdi. Çiçikov dinledi. Albay'ın gözlerinin içine bakarak dinledi ve sonunda "Bu adamla çene yatıştırmak boş" diye düşündü. Daha sonra yüksek sesle canlıymış gibi görünen ölmüş köylüleri satın almak ve bütün işlemleri bir an önce bitirmek istediğini söyledi. Albay hiç şaşırmadan "Eğer iyi anlayabildimse bu bir istek değil mi?" diye sordu. "Evet öyle. Öyleyse bunu yazıyla bildirin. Dilekçe işine dilekçe işleri bölümündeki memur bakar. Memur inceleyerek bana onaya getirir. Ben köy işleri kuruluna gönderirim. Orada incelenir ve müdüre götürülür. Müdür sekreterlerle konuşup bilgi alınca..." "Özür dilerim" diye haykırdı Çiçikov. "Bu iş ne kadar uzayacak Tanrı bilir. Yazıya dökmenin ne gereği var? Bu iş öyle değil ki, canlar bir bakıma ölü sayılır." "Çok güzel, siz de öyle yazın. Canlar bir bakıma ölü sayılır diye." "Ama ölü değil ki, ölü diye yazmak olmaz. Aslında ölü olmalarına rağmen canlı görünmeleri gerekir." "İyi, öyleyse ama şöyle gerekir ya da dilenir, istenir, aranır, görünecek canlı gibi yazın. Dilekçe yazmadan bu işler yürümez. İngiltere'de de böyledir. Napolyon da öyle yapmıştır. Size daireleri tam olarak bulabilmeniz için bir komisyoncu vereyim." Zile bastı, içeri bir adam girdi. Ona "Sekreter bana komisyoncuyu çağır" dedi Albay. Ne köylüye ne memura benzeyen komisyoncu geldi. Albay Çiçikov'a "İşte bu, size gereken yerleri gösterir" dedi. Bu albayla da ne yapacaktı? Yalnız merak ettiği için komisyoncunun peşine takılarak gezmek istedi. Dilekçe işleri bölümünde de yalnız bir tabela vardı. Kapılar kapalıydı. Bu bölümün müdürü Hurulyev yeni kurulan köy yapı işleri müdürlüğüne gitmişti biraz önce. Orada ise odacı Berezovki vardı. O da yapı işleri müdürlüğünün bir yazısıyla uğraşıyordu. Köy işleri bölümüne gittiler. Orası da onarılıyordu ve pinekleyen bir sarhoştan hiç bilgi alamadılar. Sonunda komisyoncu, "Burası hep böyle düzensizdir" dedi ve ekledi. "Beyefendiyi boşuna uğraştırırlar. Bütün işler yapı işleri kurulunda yapılır. İstediğini işinden alır başka yere verir. Bir iş yaptırmak istenirse yapı işleri kuruluna uğramak gerekir. Anlaşılan Çiçikov'u yapı işleri kuruluna götürmek istiyordu. Ama artık bıkmıştı kahramanımız. Albay'a giderek gördüklerini anlattı. kimsenin yerinde olmadığını, dilekçe işleri bölümünün ise hiç olmadığını anlattı. Albay öfkelendi, kızıp köpürdü. Çiçikov'un elini sıkarak dostluğunu gösterdi. Hemen bir kağıt alarak 8 özlü soru yazdı. Yapı İşleri Kurulu kendi emri altında olmayanlara nasıl emir veriyordu? Genel müdür nasıl olur da emri altındaki bir memurun başka bir daireye gitmesine göz yumardı? Köy İşleri Kurulu nasıl olur da dilekçe işleri bölümünün kapanmasıyla ilgilenmezdi? Çiçikov artık kaçmanın zamanı geldi diye düşündü ve izin istedi. Hayır, bırakmam şimdi. Bu bir onur sorunu benim için. Size örgütlenmiş bir çiftliğin işlerinin nasıl yürüdüğünü göstereceğim. Sizin işinize her konuda bir değer olan bir adama göstereceğim. Kendisi üniversite bitirmiştir. İşte benim adamlarım böyledir hep. Değerli zamanınızın boş geçmemesi için buyurun kütüphanede dinlenin. Yandaki bir kapıyı açarak ekledi. Burada kitap, kağıt, dolma kalem, kurşun kalem ne ararsan vardır. Kullanın, hepsini kullanın. Siz soylu bir insansınız. Buranın efendisisiniz. İstediğinizi okuyunuz. Koşkaryev konuğunu bir kitap mezarlığına geçirerek böyle dedi. Burası tepeleme dolu koca bir salondu. Hafta içi saman doldurulmuş, hayvan postları bile vardı. Kitaplar türlü konulara göre dizilmişti. Ormancılık, hayvancılık, domuz yetiştiriciliği, bahçecilik kitapları, türlü konularda dergiler vardı ama bunları hiç kimsenin okumadığı, yalnız abone olunduğu için devamlı alındığı anlaşılıyordu. Bu kitaplara bakarak bir süre oyalanan Çiçikov öteki dolabı karıştırmaya başladı. Ama yağmurdan kaçarken doluya tutulmuştu. Bütün kitaplar felsefe ile ilgiliydi. Kocaman 6 cilt kitap vardı. Düşünce dünyasına giriş bilgileri, toplumun, işbirliğinin, ortak yaşamının ve toplumda iyi verim alabilmek için karşılıklı anlayışın temel ilkeleri adını taşıyordu bu kitaplar. Çiçikov'un göz gezdirdiği kitabın sayfalarında hep aynı sözcükler geçiyordu hemen hemen. Belirtti, ilerleme, soyut, içe dönüklük ve dışa dönüklük gibi bir sürü sözleri Çiçikov, bu bana göre değil diyerek içinde sanat kitapları bulunan üçüncü dolaba gitti. Buradan kocaman bir cilt çıkardı. İçinde mitolojiye ait açık saçık tablolar vardı. Bunlar genellikle orta yaşlı bekarların baleleri, açık saçık gösterileri kaçırmayan yaşlı pimponların hoşuna giden resimlerdi. Bu kitabı gözden geçiren Çiçikov aynı türde ikinci bir kitap almak üzereyken elinde kağıt neşeyle albay girdi içeri. Her iş oldu. Hem de çok güzel oldu. Size sözünü ettiğim adam gerçekten bir dahi. Onu herkesten üstün tutarım. Onun için özel bir daire de kuracağım. Bakın ne kafa var onda. Her şeyi hemen nasıl kavruyor değil mi? Çiçikov, hey tanrım sana şükürler olsun diye düşündü ve dinlemeye hazırlandı. Albay okumaya başladı. Sayın efendim, bana verdiği iş üzerinde uzun süre uğraşıp didinerek şu sonuçlara vardım. Birincisi, sivil danışman Pavel Ivanovich Çiçikov beyefendinin dilekçesinde bir nokta anlaşılmamıştır. Çünkü sarılı canların yanına yanlışlıkla ölü sıfatı eklenmiştir. Anlaşıldığına göre bundan ölümü yakın canlar kastedilmiş olsa gerekir. Ölü değil, bu deyim deney biliminin ışığı altında da dini yönden de incelenecek olursa yanlıştır. Çünkü ruh ölümsüzdür. Koşkaryev keyifle bak ne yaman sizi nasıl kıskıvrak bağlamış burada. Siz de kabul edersiniz ne yaman yazısı olduğunu değil mi? Dedi ve sonra okumasına devam etti. İkincisi, ister başka türlü ister ölümü yaklaşmış canlar kastedilsin. Ne yönden alınırsa bu yine olanaksızdır. Çünkü ilk önce bir kez ipotek edilmiş, ikinci kez de çiftlik sahibi Prediş Çevi ile olan anlaşmazlık sonucu küçük Gurmaylovka köyü de ipotek edilmiş. Ayrıca can başına 150 ruble ile ikinci kez yine ipotek edilmiştir. Bunlar Moskova Haberleri gazetesinin 42. sayısında da ilan edilmiştir. Çiçikov öfkeyle, siz bana bunu daha önceden niçin açıklamadınız, niçin bana boşuna zaman kaybettirdiniz, dedi. Evet, bütün bu yazışmalara alışmadan bunu öğrenmeniz olmazdı. Böyle bir şey olamaz. Bir aptal bunu pek bilinçsiz görür ama bilinçli olmak gerekir. Çiçikov'un sabrı taşmış, bütün kibarlık kurallarını bir yana iterek şapkasını kaptığı gibi fırlamıştı kapıdan. Öfkelenmişti. Arabacı atları çözmemiş, dilekçe vermek zorunda kalmış ve ancak ertesi gün alabileceğini anladığından yem bile verememiş. Bu nedenle de hemen harekete hazır bekliyordu arabada. Albay da hemen koşarak Çiçikov'un peşinden yetişti. Elini kuvvetlice sıktı. Göğsüne koyarak kendine işlerin nasıl yürüdüğünü gösterdiği için teşekkür etti. Sonra böyle davranmak zorunda olduğunu, eğer yapmazsa bu kurumların çalışmaya işlemez hale geleceğini, bu olayların ona yeni bir fikir verdiğini, yapı işlerini denetleme adı altında yeni bir kurum kurmak, bundan böyle kimsenin işinin başından ayrılamayacağını söyledi. Çiçikov, Kostanjioglo'nun evine vardığında ışıklar yanalı çok olmuştu. Kostanjioglo onu kapıda görünce, "Neden bu kadar geç kaldınız?" diye sordu. Platonov da, "Sizi bu denli oyalayan şey nedir?" dedi. Çiçikov, "Hiç öyle bir aptal görmemiştim," dedi. Kostanjioglo, "Önemli değil," dedi. "Koşkaryev tuhaf bir insan örneğidir. Kendi ülkelerini bilmedikleri halde yabancıları taklit etmekten başka bir şey yapmayan, bilgin taslaklarının canlı bir karikatürü olan bu albay bize çok gereklidir. Bu yüzden şimdiki çiftlik sahipleri de böyle daireler, kurumlar, fabrikalar, okullar, daha neler neler açarlar. Bizim bilginlerimiz de böyledir. 1812 Fransız Savaşı'ndan sonra ülkemizde bir yeniliktir aldı yürüdü. Fransızların etkisi öyle büyük oldu ki bir Piotr Piotrovich Petuh bile iyi bir çiftlik sahibi sayılıyor şimdi. Çiçikov, o da çiftliğini ipotek etmiş dedi. Evet, her şey ipotek olmuş ya da olacak. Kostanjioglo bunları söylerken öfkeleniyordu. İşte şapka, mum fabrikaları kuruldu. Londra'nın mum ustaları geldi ve onlar zengin oldu. Çiftlik sahipleri ki bu ad çok saygıdeğerdir. Fabrikatör, tüccar oldular. İplik makinaları, tülbent dokuyan işçiler, kızlar. Platonov, ama senin de fabrikaların var dedi. Ama ilk çıkaran kim? Kendileri kurdular. Yün boyuna birikiyor. Bir yere satılmıyordu. Ben de aba, kalın aba, kumaş dokudum. Ucuza çıktı. Pazarda satamadım ama tam benim köylülerimin istediği gibi oldu. Balık pullarını, kılçıklarını 6 yıl benim ırmak kıyılarına onlar attılar. Ne yapayım? Ben de kaynatarak tutkal yaptım. 40.000 ruble kazandım. İşte öyle. Çiçikov, vay canına. Amma şeytan adam. 10 parmağında 10 hüner var diye düşündü. Gözlerinin içine bakarak Kostanjioglo devam etti. Bütün işçiler açlıktan ölüyordu. Bu yüzden kurdum biraz da bu fabrikaları. Bir yıl kıtlık vardı. Onun nedeni ise fabrikatörlerin çiftliğine önem vermemeleridir. Bak kardeşim, hem benim çok fabrikam yoktu ki. Her yıl bir fabrika ötekini izliyor. Yaptıkları ve süprüntü diye atılanları işlemek için açılıyor. İnsan bu yolla çok para kazanır. Bu paraları harcamak için sütunlu geniş saraylar kurmak da gereksiz. Çiçikov, tuhaf. Gerçekten insanın süprüntüleri işleyerek zengin olması çok tuhaf dedi. Tuhaf ama gerçek. İş çok basit ama günümüzde her şey makineleşti. Neredeyse herkes para cüzdanını bile makineyle açacak. Bu yüzden herkes ta İngiltere'ye gidiyor. Saçma olan bu, aptallık. Kostanjioglo yere tükürerek devam etti. Yabancı ülkeden dönünce eskisinden daha bilgisiz olduğunun farkında bile değil. Kostanjioglo'nun karısı söze karıştı. Ah Konstantin, sen niye sinirlendin? Biliyorsun böyle öfkelenmek sana yaramıyor. Nasıl öfkelenmeyeyim? Bunu yapanlar yabancı olsa bir şey değil. Asıl canımı sıkan Rus karakterinin bozulması. Rus karakteriyle hiç bağdaşmayan bir Don Kişotluk aldı yürüdü. Azıcık kitap okuyan kendini Don Kişot gibi görüp hiç aklı olmayan bir insanın bile aklına gelmeyecek okullar açmaya kalkıyor. Kurulacak bu okullardan çıkacakların ise ne köyüne ne kentine bir yararı dokunur. Tam ayyaş. Ruhsuz bir insan olurlar. İnsanları sevmek de Don Kişotluk gibi oluyor. Milyonlarca işe yaramaz hastane, sütunlu yapı yapılıyor. Herkes varını yoğunu buna yatırıyor. Neymiş? İnsan sevgisi. Çiçikov için eğitim önemli değildi. Onun asıl öğrenmek istediği süprüntüleri nasıl işleyerek para kazanılacağıydı. Ama Konstantin Jorglo ona en ufak bir ipucu bile vermedi. Sanki sözler onun ağzından kendiliğinden dökülüyor. Buna kendi de engel olamıyordu. Köylünün eğitilmesi gerekliymiş. Sen önce onu zengin et. Önce çiftlik yönetimini öğret. Sonra nasıl olsa o kendini eğitir. Düşünün bir kez. Dünya nasıl aptallaşıyor şimdi? Bizim yazar taslakları da neler yazıp duruyor? Bir kitap yazılır yazılmaz herkes kapışıyor. Hep aynı şeyleri söylüyorlar. Köylü çok basit yaşıyormuş. İyi yaşamasını, daha iyi durumda yaşamasını öğretmeli. Oysa bu lüks düşkünü insanların kendileri şaşırmışlardır yollarını. Türlü hastalıklara yakalanmışlardır. Şimdi 18 yaşına gelmiş bir çocuğun başına gelmedik şey kalmamıştır. Ne ağızlarında dişleri ne de başlarında saçları kalmıştı. Şimdi de köylüleri aynı duruma getirmek istiyorlar. Tanrı'ya şükür hiç olmazsa bunlar bu boş istekleri bilmiyor da sapasağlam duruyorlar. Bu yüzden Tanrı'ya şükretmemiz gerekir. Zaten şimdi saygıdeğer olarak yalnız çiftlik sahipleri kaldı. Ne diye onlara çatıyorsunuz? Tanrı herkesi onlar gibi yapsa. Çiçikov, yani siz en kazançlı işin çiftlik olduğunu mu savunuyorsunuz diye sordu. Kazançlı değil ama en namuslu. Toprağı alın teriyle süreceksin denir. Buna kim karşı gelebilir? Yüzyıllarca denenmiştir ki çiftçiler iyi ahlaklı, temiz, soylu kişilerdir. Başka iş yapmayın, yalnız toprağı çalıştırın demiyorum. Fabrikalar olmalı ama tarım ürünlerini işletmeli. İnsana yararlı fabrikalar kurulmalı. İnsanları rahat yaşamaya alıştıran şeyler yapan fabrikalar değil, bu tür fabrikalar sonunda insanı kötü yollara sürükleyen, halkın sırtından geçinenlere kazanç sağlayan şeyler yapıyor. Ben kendim için söylüyorum, ne kadar kazanç sağlarsa sağlasın, milyonlar yitireceğimi bilsem, tütün gibi, şeker gibi yüksek şeyler yapan fabrikalara burnumu sokmam. Hayır, bunların dünyanın bozuluşunun nedeni ben olmak istemem. Tanrı'nın önüne alnım ak çıkmalıyım. 20 yıldır halk arasında yaşıyorum. Bunların nasıl sonuçlar doğurduğunu bilirim. Yalnız şaşırdığım bir şey var. İyi bir yönetimle atılan kırpıntılardan, süprüntülerden yararlanmamız, bunlardan iyi para kazanmamız. Kostanjoglo onu işitmemişti. Yüzünde biraz alaycı bir ifadeyle konuşuyordu. Neymiş? Ekonomi siyaseti. Çok güzel bir aptal bir başka aptalın sırtına binmiş. Ha babam kırbaçlıyor. Ama burnunun ucunu gördüğü yok. Bunlar kürsüye çıkarken gözlüklerini takmayı unutan eşekler, aptallar. Bunları söyledikten sonra öfkeyle yere tükürdü. Karısı, haklısın, yerden göğe kadar hakkım var ama rica ederim öfkelenme dedi. Sanki bunlar öfkelenmeden konuşulamaz mı? Çiçikov, sizi dinlerken Sayın Konstantin Fedorovich, insan gerçek hayatın içine giriyor, işin aslını öğreniyor ama izin verirseniz başka bir noktayı öğrenmek istiyorum. Diyelim ki çiftlik sahibiyim, kısa zamanda yükümü tutmak istiyorum. Yurttaşlık ödevlerimi yerine getirmek şartıyla nasıl bir işe girişmeliyim söyler misiniz? Konstantin Jorglo, nasıl zengin olurum diye soruyorsunuz değil mi? Tam bu sırada divandan kalkarak odanın ortasına doğru yürüyen ev sahibesi üşüyormuş gibi şalına bürünerek haydi artık yemeğe gidelim dedi. Çiçikov tam bir asker çevikliğiyle iskemlesinden fırladı. Kolunu ev sahibesine uzattı. İki odadan geçtikten sonra içeride üstünde kocaman bir çorba kasesi bulunan masa kurulu yemek salonuna vardılar. Üstü açık olduğundan ilkbahar ot ve sebzelerinden yapılmış nefis çorbanın kokusu her yanı sarmıştı. Herkes masaya oturdu. Uşaklar çabuk çabuk bütün tabakları, üstü kapalı yemek sahanlarını, gerekli şeyleri getirdiler ve hemen dışarı çıktılar. Kostanjoglo, uşakların efendilerinin konuşmalarını dinlemelerini ve yerken ağızlarına bakmalarını sevmiyordu anlaşılan. Çorbayı yedikten ve üzerine Macar şarabına benzeyen bir içki içtikten sonra Çiçikov ev sahibine, Sayın efendim, size izin verirseniz yarıda kalan konuşmamıza dönmek istiyorum. Para kazanmak için hangi işe girişmelidir diye sormuştum da. O çiftliğe hemen 40 bin ruble sayardım. Çiçikov diye düşündü. Hafif bir çekingenlikle sordu. Öyleyse kendiniz niçin almadınız? İşin sonunu da hesaplamak gerekir. Sonra işim başından aşkın. Hem buradaki soyluların da hakkımda ucuz fiyata toprak aldı diye dedikodu yapmalarını istemem. Benim işim bana yet diyor. Çiçikov, insanlar dedikodu için en küçük bir ipucu bulmasınlar dedi. Hele bizim buralarda düşünün bir kez, buralarda benim için cimri ikiyüzlü derler. Aslında onlar cimri, kendilerini bildikleri yok kendilerini. Evet, varımızı yoğumuzu harcadık bir anda ama hiç olmazsa insanca yaşadık. Bu tür yaşamamız herhalde Kostan Joglo gibi domuzca yaşamaktan iyidir diye avunuyorlar. Ah! Hani ben de sizin gibi domuzca yaşasaydım. Hepsi saçma bunların. Yani bu yüksek yaşamada ne oluyormuş? Kime en ufak bir yararı oluyor? Bir yığın kitap alırlar ama birini bile okumazlar. Zaman bulsalar hemen oyuna. Bütün bunları ziyafet çekmediğim, ödünç para vermediğim için söylüyorlar. Evet, ziyafet çekmiyorum. Çünkü alışmamışım. Sıkılırım toplantılardan. Konuklara kapım açıktır, gelen hoş geldi. Borç para vermiyor diyorlar. Saçma. Bana gelip durumunu, parayı nasıl, nereye kullanacağını anlatan, gerçekten paraya ihtiyacı olan birine, eğer onun bu parayı iyi yolda harcayacağına inanırsam, hemen istediği kadar veririm. Karşılığında en ufak bir faiz bile almam. Çiçikov, bu gerçekten çok önemli bir nokta, unutmamalı diye düşündü. Kostan Joglo devam ediyordu. Hiç geri çevirmem. Ama parayı boş yere harcayacağına inanırsam hava alır. Zırnık koklatmam. Tanrı korusun, bu tipler parayı alır almaz ya hemen sevdiklerine bir ziyafet çeker ya da evini güzel mobilyalarla döşerler ya da bu dünyada yaşamaması, yaşamasından daha iyi olan bir dostunun yaş gününde verilmiş maskeli baloya koşar. Bütün bunlar için para verilir mi? Burada Konstantin Joglo bir tükürük daha fırlattı. Az kalsın karısının önünde elinde olmadan hiç de hoş olmayan birkaç küfür ediverecekti. Öfkeden kudurmuş, yüzü mosmor olmuştu. Alnı şakakları kırış kırış olmuştu. Coşkunluğunun derecesini anlatıyordu bu çizgiler. Çiçikov gerçekten çok güzel olan ağaç çileği şarabından bir kadeh daha içerek, "İzin verirseniz size yine o yarıda kalan konuşmamıza dönelim diyecektim," dedi. "Diyelim ki biraz önce sözünü ettiğiniz o toprağı aldım. Ne kadar zamanda, ne kadar kazanç sağlayabilirim?" Kostan Joglo asık bir yüzle, canı sıkkın, "Siz isterseniz," dedi, "çabucak zengin olmak isterseniz hiçbir zaman olamazsınız. Zengin olmak istiyorsanız zaman sınırı koymayacak, zamanı unutacaksınız. Ancak o zaman."